Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın Hüseyin'i hareketi sürdürme risaleti.
Bazen bir hareketi sürdürmek ve kurmak, o hareketi başlatmaktan daha zor ve daha hassastır. İmam Seccad Aleyhisselam, İslam tarihinin en kritik anlarında böyle bir görevi üstlendi. İlahi takdir, İmam Seccad Aleyhisselam'ın Kerbela faciasında sağ kalmasına yönelikti. Böylece o hazret, hayatta kalıp, babası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamından sonraki gelişmeleri yönetecekti.
Başta İslam peygamberinin pak ehli beyt fertleri olmak üzere büyük ilahi insanların veladet veya şehadet yıldönümü bu büyük insanların yaşamlarını gözden geçirme fırsatı sayılır. Gerçi kısa süremizde bu büyük insanların seyrini gözden geçiremiyoruz ama yine de bu kısa tanışma sizde bu değerli insanlar hakkında daha fazla araştırma yapma şevkini uyandırmasını temenni ediyoruz. Bir rivayete göre İslam peygamberinin pak torunlarından İmam Hüseyin aleyhisselamın oğlu İmam Seccad aleyhisselamın şehadet yıldönümüdür. İmam Seccad aleyhisselam imamet dönemi, Kerbela hadisesi ve İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetinden sonra başlarken önemli özelliklere sahipti. İmam Seccad aleyhisselam o dönemde önemli ve kader belirleyici rol ifa etti.
İmam Seccad aleyhisselam Kerbela hadisesi sırasında yaklaşık 24 yaşındaydı ve bu hadiseden sonra da 34 yıl yaşadı ve bu süre içerisinde İslam ümmetinin önderliğini üstlenerek zulüm ve cahillik simgeleriyle mücadele etti. İmam Seccad aleyhisselamın bu mücadele sürecinde en çok dikkat çeken siyerindeki özellik Kerbela kıyamının yadını canlı tutmak ve bu büyük ve ebedi kıyamın mesajını iletmekti. İmam Seccad Kameri 95 yılında böyle bir günde Emevi hakim Velid bin Abdülmelik'in emri üzerine bir komplo sonucunda zehirlenerek şehit düştü. Bu büyük imamın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor ve siyerine kısaca göz atıyoruz.
İmam Seccad aleyhisselam dini değerler Emevilerce tahrifata uğradığı, değiştiği ve adalet unutulduğu, dünyaya ve afiyete düşkünlük ön plana çıkmaya başladığı bir dönemde imamet makamını üstlendi. O dönemde Emevi iktidarı dindarlık iddiasında bulunmasına karşın İslami toplum dinin asil marifetinden gitgide uzaklaşmaktaydı.
Gerçekte Emeviler din kisvesinde ve dini simgeleri görecede koruyarak aslında İslam'ın asil değerlerine darbe vurmaktaydı. Emevilerin sahtekarlığının doruk noktası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehit edildiği ilk günlere uzanıyordu. Emeviler Aşura kıyamından kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaya ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşlarının hareketine bir nevi isyan gibi göstermeye çalışıyordu. Bu şartlarda İmam Seccad Aleyhisselam sorumluluğunu kısa ve uzun vade olmak üzere iki aşamada yerine getirdi. İmamın kısa vadede faaliyeti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden hemen sonra ve İslam peygamberinin Ehl-i Beyt fertleriyle birlikte Kufe ve Şam'da esaret sırasındaydı. İmam Seccad Aleyhisselam'ın uzun vadede faaliyeti ise Medine kentine döndükten sonra başladı.
İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit düştükten sonra aralarında İmam Seccad Aleyhisselam ve halası Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın da bulunduğu o Hazretin Ehl-i Beyt fertleri Emevi cani askerlerce esir alındı. O sırada İmam Seccad Aleyhisselam Kufe kentine girdikleri sırada halka hitaben öyle bir konuşma yaptı ki Kufe halkından bazıları gözyaşı dökerek imamdan af dilemeye başladı. İmam Seccad Aleyhisselam konuşmasının bir bölümünde şöyle dedi. Ey insanlar! Ben Hüseyin oğlu Ali'yim. Hürmetini kırdığınız kişinin oğluyum. Ey insanlar! Yüce Allah biz Ehl-i Beyt'i iyi sanamıştır. Kurtuluşu ve adaleti ve takvayı bizim içimize yerleştirmiştir. Hani siz babama mektup yazıp onunla biat etmediniz mi? Ama daha sonra hile yaptınız ve onunla savaştınız. Siz ne çirkin amelli ve ne kötü düşünceli insanlarsınız.
Aslında İmam Seccad Aleyhisselam'ın bu sözleri Aşura kıyamı ile halkın düşüncesi arasında kurulan bir köprüydü. O hassas ve kritik şartlarda İmam Seccad Aleyhisselam yüreği yaşadığı acı ile parçalandığı halde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakkaniyetini beyan etmenin en iyi yöntemi ifşaat yapmak ve böylece uyuyan vicdanları uyandırmak ve sonuçta Emevilerin İmam Hüseyin Aleyhisselam aleyhinde yürüttükleri sahte propagandaları etkisiz hale getirmek olduğu anlamıştı. Esaret günleri İmam Seccad Aleyhisselam'ın ve Ehl-i Beyt'in diğer fertleri için oldukça acı ve ağır günlerdi. Kerbela esirleri o günlerde çok ağır şartlara katlandı. Ancak hatta o ağır şartlarda İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep'in varlığı Kerbela esirlerine moral veriyordu.
Tahran Radyosu.
Kerbela elçisinin parlak yaşamının bir başka parlak sayfası o Hazretin Şam'da Emevi Camii'nde yaptığı ifşaattır. İmam Seccad Aleyhisselam Yezid bin Muaviye'nin sarayına girdiğinde onu zafer sarhoşu buldu. Yezid aslında durum onun istediği gibi geliştiğini zannediyordu. Ancak İmam Seccad Aleyhisselam cesurca minbere çıktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Rabbim biz Resulullah hanedanına ilim, sabır, hoşgörü, yücelik, fesahat ve şecaat gibi imtiyazları verdi ve bizim sevgimizi müminlerin kalplerine yerleştirdi. Ey insanlar! Kim beni tanımıyorsa kendimi ona tanıtmak isterim. İmam Seccat aleyhisselam bu sözün ardından kendini Resulullah'ın torunu olarak tanıttı ve şöyle buyurdu. Benim en iyi insanın evladı. Miraç gecesi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülen kişinin evladı benim.
İmam Seccad aleyhisselam hutbesinin devamında İmam Ali aleyhisselamın fedakarlıklarını ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın faziletlerini anlattıktan sonra babası İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında da şöyle konuştu. Ben susuz halde can veren birinin oğluyum. Onu zulümle kana buladılar ve cansız bedeni Kerbela toprağına düştü. Sarığını ve abasını çaldılar. Oysa gökteki melekler onun için ağlamaktaydı. Ben başını mızraka geçirdikleri ve hanedanını Irak'tan Şam'a esir olarak götürdükleri birinin oğluyum. İmam Seccad'ın Şam'da sarf ettiği bu sözleri o kadar sarsıcıydı ki Yezid ve Emevi iktidarını perişan etti ve onlar kendilerini Kerbela kıyamının sonuçlarından oluşan ezici dalgaların altında hissetmeye başladı. Bu yüzden ilk fırsatta esirler kervanını Medine'ye geri yolladılar.
İmam Seccad aleyhisselam Medine'ye döndükten sonra sorumluluğunun yeni aşamasına geçti. İmam bu aşamada uzun vadeli hedefleri izlemeye başladı. Aslında o günlerin olumsuz şartları İmam Seccad aleyhisselamı halkın dini inançlarını ıslah etmeye ve güçlendirmeye zorladı. Bu yüzden İmam Seccad aleyhisselamın 34 yıl süren imamet süresi en değerli dini marifi geride bıraktı. Ve oğlu İmam Bakır aleyhisselam tarafından sürdürülen ilmi ve kültürel faaliyet bakımından geniş bir zemin oluşturdu. İmam Seccad aleyhisselamın Kerbela kıyamından sonra yaptığı en değerli manevi hizmetlerinden biri zengin ve içerikli duaların beyan edilmesiydi. Bu değerli dualar Sahife-i Seccadiye adlı kitapta toplandı.
Gerçi Sahife-i Seccadiye baştan başa duadır ve tüm konuları insanın Allah-u Teala'ya yönelik duaları şeklinde beyan edilmiştir. Ancak duaların üzerinde derinlemesine düşünüldüğünde bu duaların sıradan münacatın çok ötesinde olduğu anlaşılır. Gerçekte İmam Seccad aleyhisselam dua diliyle İslam dininin hayat ve yaratılış felsefesi, inanç meseleleri, bireysel ve sosyal ahlak ilkeleri gibi konuları ve hatta bazen siyasi meseleleri beyan etmiştir. Sahife-i Seccadiye, İmam Seccad aleyhisselamın ilmi ve manevi azametini idrak etmenin yoludur. Nitekim her ne kadar daha fazla bu değerli marifin üzerinde düşünecek olursak, bir o kadar yüce hakikatlere nail oluruz.
İmam Seccad aleyhisselam ilahi ahkam ve marifi dua ve münacat şeklinde yaygınlaştırmakta büyük adımlar atmış ve alimlerin takdirini toplamıştır. Şii Müslümanların büyük alimi merhum Şeyh Mufid şöyle diyor. Ehl-i sünnet fakihleri o hazretten sayısız ilim nakletmiştir. Ve o hazretten yine vaazler, dualar, Kur'an-ı Kerim faziletleri, haram ve helal hakkında o kadar çok nakledilmiştir ki alimler arasında çok ünlü ve çok fazladır.
İmam Seccad Aleyhisselam çok dua ve münacat ettiği için Zeynül Abidin yani ibadet edenlerin zineti ve uzun secdeleri içinde çok secde eden anlamına gelen Seccad lakabıyla ün yapmıştır. Tevazu, insanseverlik ve sevgi İmam Seccad Aleyhisselam'ın yaşamının tüm aşamalarında göze çarpan belli başlı özellikleriydi. O Hazret mağdurlarla da çok ilgilenirdi. Öyle ki geceleri gizlice omuzuna aldığı erzakla Medine kentinde yoksullara yardım ederdi. Bu özellik başta İslam peygamberinin ehl-i beyt fertleri olmak üzere dinin önde gelen büyüklerinin kişiliklerini yansıtıyordu. Bu insanlar ilim ve manevi açıdan en zirvede yer aldıkları halde toplumun en zayıf kesimleriyle ilgilenir ve onların sorunlarını çözmeye çalışırdı.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın toplumun mağdur kesimleriyle ilgilenmekte yaptığı bir başka çalışma kölelerin durumu ile ilgilenmekti. Köleler Emeviler döneminde en ağır sosyal şartlar altında yaşıyordu. İmam Seccad Aleyhisselam ise bu kesimin sosyal konumunu geliştirmeye çalışıyor, bu yüzden onları satın alıp azat ediyordu. İmam Seccad Aleyhisselam imamet yıllarında sürekli Emevi hükümdarların kin ve nefretine maruz kalıyordu. Her biri İslam'ın konuşan dilini susturmaya çalışıyordu. Maalesef Emeviler bu şom düşüncelerini Kameri 95 yılında böyle bir günde ve Velid bin Abdülmelik'in iktidarı sırasında gerçekleştirdi. Böylece İmam Seccad Aleyhisselam'ın imameti sayısız ilmi ve manevi hizmetin ardından sona erdi.
Değerli dinleyiciler, bir rivayete göre İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla hepinize taziyetlerimizi sunuyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hamasetinde kadınların varlığı.
İmam Hüseyin Aleyhisselam Mektebi'nde yetişen kadın günümüz insanı için bir örnektir. Bu kadınların örnek aldığı insan ise Kerbela'da kalabalık düşmana karşı direnen, asla teslim olmayan kadınlardır. Onlar insanı keramet ve faziletlere korurken, izzetle ölmenin, zilletle yaşamaya tercih edilmesi gereken İmam Hüseyin'in ebedi mesajını diğer kuşaklara ulaştırdılar.
Bu yüzden sizler için hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Aşura'nın muazzam hamasetinde Zeynep gibi kadınların yapıcı ve etkili hareketi tarihte de ebedi olarak kaydedilmiştir. Onlar kıyam ve mücadelenin korkunç sahnelerinde kadının rol alabileceğini gözler önüne serdiler. İmam Hüseyin aleyhisselam ve sahabesi Kerbela hamasetini yaratırken Aşura'yı kadınlar da o günün akşam saatlerinden günümüze kadar bir büyük olayın mesajını insanlara ulaştırmaya çalışıyor. Öyle bir hamaset ki tüm hayatı onur verici, izzet ve direniş faktörlerini bir araya toplamıştır. Günümüzde Müslüman kadınlar İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamındaki kadınların hareketini izleyerek bir eş ve annenin en seçkin örneğini de sergiliyorlar. Evde çocukları yetiştirme, toplumda da halkın kaderini belirleme sorumluluğunu üstleniyorlar.
Aslında İslam tarihinin kader belirleyen dönemlerinde kadınların rolü sadece Kerbela ile sınırlı değildir. Tarihinde belirlediği gibi İmam Hüseyin aleyhisselam ekolünü örnek alan kadın, çeşitli ilmi, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda canlı ve belirleyici rol üstleniyor. İmam Hüseyin mektebinde yetişen kadın, zalim yöneticilerin yüreğine korku salarken mutahhar yürekleri cezbediyor. Bu kadınlar bazen annelik duygusunun doruğunda gençlerini kesinlikle dönüşü olmayan savaş meydanına uğurlarken, bazen de evlatlarının yüreğinde bilim ve marifet fidanları ekerek onları bilim ve hikmet silahı ile donatıyorlar.
1973 yılı ilkbaharın son ayında İmam Hüseyin aleyhisselamın müstebit şah rejimine karşı mücadelesi başlamıştır. İranlı aşiretlerden bir grup İmam Hümeyni'nin mücadeleye başladığını öğrenince onlar da mücadeleye hazırlandılar. Aşiretin kadınları bu mücadelede eşlerini yalnız bırakmayarak biz nasıl erkeklerimizi yalnız bırakalım, halbuki Fatıma ve Zeynep'i kendimize örnek almışızdır, dediler. Aşiret erkekleri aileleriyle birlikte şahlık rejiminin birkaç karakoluna saldırarak önemli miktarda silah ve mühimmat ganimet aldılar. Fakat daha sonra çıkan çatışmada cesurca savaşın ardından şehit oldular. Aşiret şehitleri arasında iki çocuk annesi 30 yaşında olan Bahtar Bigleri adlı bir kadında bulunuyordu. İmam Hümeyni'nin mücadelesini kavrayan Bahtar Bigleri, Kerbela'nın büyük kadını Hazreti Zeynep'in yolunu izleyerek eşi ve iki çocuğu ile birlikte dağlık alana gitti. Manda rejimin kurşunları yağmur gibi onların başına yağarken 3 yaşındaki oğlu ve eşi şehit oldular. Bahtar Bigleri ise cesurca mücadelenin ardından kendisi de şehit oldu. Bu kadının adı ise İran İslam İnkılabı'nın ilk şehit kadını olarak tarihe geçti.
İslam İnkılabı'nın zaferiyle İran'ın dört bir yanını inkılap heyecanı sarmışken, İranlı kadınlar tüm duygu ve benlikleriyle inkılabın sonuca varması için çalıştılar. Onlar tıpkı örnek aldıkları Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi destek bayrağını kaldırarak şöyle haykırdılar. Sen hamaset yaratmalısın, öyle ki Hüseyiniler yarattı. Sen güneşi çağırmalısın ve Zeynep gibi aşk mesajını gönüllere ulaştırmalısın. İmam Hüseyin mektebinden örnek alan kadınlar cesur, basiretli, dirençli ve iradeli kadınlardır. Saddam'ın İran'a karşı dayattığı savaşta ise İranlı kadınlar güçlü dağlar gibi şehit eşlerinin yerini doldurmaya çalışarak çocuklarını en iyi şekilde yetiştirdiler. Bazı anneler 3 veya hatta 4 evladını dinleri ve vatanları uğruna Allah yoluna kurban verdiler ve böylece İmam Hüseyin aleyhisselamın korumaya çalıştığı hedefleri savundular. Bu kadınların sabırları birçoklarının düşüncesine sığmıyor. Onlar tüm dünya kadınlarına örnek olan Hazreti Zeynep sallallahu aleyha'ya iktida ederek direniş ve sabır gösterdiler. Öyle ki bir kadın sadece tek bir yarım günlük sürede kardeşleri, oğulları, yeğenleri ve tüm yakınları şehit oldu. Fakat o yine metanetle sabırlı olmaya devam etti. Onun gösterdiği sabır, kardeşinin cansız bedeninin başı ucunda oturarak Allah'tan bu kurbanı onların aileden kabul etmesini istediği zaman doruğa ulaştı.
Hahran Radyosu.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşamını örnek alan kadın cesurca direnerek dinini tebliğ eden ve değerlerini de koruyan kadındır. İmam Hüseyin yolunu önden izleyen kadınlardan biri Ümmü Yasır'dır. Bu Lübnanlı kadının yaşamı tamamen cihat ve fedakarlıkla doludur. Ümmü Yasır, Belbek kentinde eşi Şehit Abbas Musevi gibi kadınların dini alanında köklü değişiklikler yarattı. O mümin ve diğerlerine de bağlı olan bir kuşak yetiştirirken kendisi de fedakar bir öğretmen olarak Hazreti Fatıma'nın yolunda ilerledi. Şehadetinden yıllar geçmesine rağmen Lübnan'ın Cebelamil ve Bekada birçok eğitim merkezi ve Hüseyin'i bu kadının faal ve yapıcı rolüne şehadet etmekte. Ümmü Yasır'ın evi her zaman Ehl-i Beyt aşıklarının bir araya geldi, mekandı. Seyyid-i Şuhedan'ın yaz merasimi ve Kumeyl duası törenleri sürekli onun evinde düzenlenirdi. Ümmü Yasır her zaman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek türbesini ziyaret etmek için Kerbela'ya gitmeyi arzuladı. Bu ziyaret için hazırlıklara büyük bir coşku ile başladı. Günün birinde eşi Abbas Musevi ile birlikte Cebel el-Safi tepelerine tırmanırken eşi ona Ümmü Yasır, eğer şehadet için şanslıysan İsrail topçu ateşi seni hedef alır dedi. Ümmü Yasır gülümserken ben Allah'ın bana yazdığı kadere razıyım ve şehadete hazırım şeklinde cevap verdi. Yüce Allah onun arzusunu çok kısa bir süre sonra gerçekleştirdi ve Ümmü Yasır Siyonist rejimin füze atışları ile parçalanarak şehit oldu.
Şimdi İmam Hüseyin Aleyhisselam mektebinde yetişen kadınlar günümüz insanının örneğidir. Bu kadınların model olarak aldığı örnek Kerbela hamasetinde kalabalık düşmanları karşısında durarak asla teslim olmayanlardır. Onlar insani fazilet ve kerametlerini korudular ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın izzetle ölüm, zilletle yaşamdan daha âlâ olduğu ebedi mesajını insanlık kuşaklarına ulaştırdılar.
Muhterem dinleyiciler, Aşura Hamaseti'nde kadınların rolü etkinliği ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri parsley.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir adresinden iletebilirsiniz.
Ve de Tahran Radyosu Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hakkında sorular ve cevapları.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin'in bu ayda gerçekleştirdiği Büyük Aşura Kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımız boyunca her bölümde Aşura Kıyamı hakkında akla gelen bazı soruların cevabını sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Kuşkusuz vahiy mektebinde ve adalet ve dürüstlük ocağında yetişen ve büyüyen İmam Hüseyin gibi biri, Yezid gibi fasık birinin hükümdarlığını onaylayamazdı. Buna göre bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin neden Yezid'e biat etmedi sorusuna cevap vermek istiyoruz.
Muaviye bin Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid, Emevilerin ikinci hükümdarıydı. Ve İmam Hasan aleyhisselam ile Muaviye'nin yaptığı barış anlaşmasına aykırı olarak önce veliaht seçildi ve sonra hilafetin başına geçti. Yezid 30 yıl 8 ay iktidarın başındaydı ve bu süre içerisinde 3 önemli cinayete imza attı. Yezid Kameri 61 yılında Kerbela faciasının mimarıydı ve İmam Hüseyin aleyhisselamı şehit etti. Kameri 63 yılında Yezid Medine'ye saldırdı ve kentte binlerce sahabeyi ve Kur'an-ı Kerim hafızını katletti. Bu olay Harre olayı olarak tarihe geçti. Yezid Kameri 64 yılında da muhaliflerini bastırmak üzere Mekke'ye saldırdı ve Allah'ın evi Kabe'yi mancınıkla hedef alarak yaktı.
Tarihte birçok kaynakta belirtildiği üzere Yezid fasık ve kötü ve zalim bir insandı. Ünlü tarihçi Belazeri onu açıkça ve aşırı derecede şarap içen kadın çalgıcıları ve şarkıcıları huzuruna çağırarak eğlenen ve sırf eğlenmek için köpekleri ve horozları dövüştüren ilk halife olarak tanımlıyor.
Kuşkusuz vahiy mektebinde ve adalet ve dürüstlük ocağında yetişen ve büyüyen İmam Hüseyin aleyhisselam gibi biri, Yezid gibi fasık birinin hükümdarlığını onaylayamazdı. İmam aleyhisselam Yezid'e biat etmenin meşru olamayacağını savunuyordu. Fakat biat etmeye zorlanınca şöyle buyurdu. Şu veledi zina bir adamın haramzadesi bana iki şey arasında bir seçim yapmamı söylemiş. Kılıç ve zillet. Oysa zillet bizden çok uzaktadır. İmam Hüseyin aleyhisselamın kardeşi Muhammed Hanifiye'ye de şöyle buyurdu. Ey kardeşim, Allah'a andolsun, eğer dünyanın hiçbir yerinde sığınacak güvenli bir yerim olmasa bile yine de asla Yezid'e biat etmem.
İmam Hüseyin Yezid'e biat etmeyi halkın doğru yoldan sapmasına zemin oluşturacağına inanıyordu. Zira insanlar İmam Hüseyin'i izleyerek Yezid'e teslim olacaktı ve bunun sebebini imamın Yezid'e biat etmesi şeklinde açıklayacaktı. Öte yandan bu amel zulüm ve zalime bir nevi yardım etme anlamına gelmesinden başka zalimin iktidarı ile uzlaşmanın ve böyle hükümetlere destek vermenin de mümkün olduğu düşüncesini yaratacaktı. Nitekim Yezid'in İmam Hüseyin'den biat almak istemesinin bir sebebi de buydu. Zira imamın Yezid'e biat etmesi birçok Müslümanın da ona biat etmesine zemin oluşturacaktı.
Küfe halkı İmam Hüseyin aleyhisselamın Yezid'e biat etmeyi reddettiğini öğrenince o Hazreti Küfe'ye davet ettiler ve Yezid iktidarına karşı olduklarını belirttiler. Bundan başka imamın Yezid'e biat etmemesi halkın fikri açıdan gelişmeleri ve daha sonraki kıyamlarına zemin hazırladı.
Tahran Radyosu.
İran'ın büyük alimlerinden Ayetullah Mesbah Yezdi bu konuda şöyle diyor. Hazreti Seyyid-i Şehidan'ın kıyamın sonucunda insanlar Emevi hanedanı Allah Resulü'nün haklı halife olmadığını anladılar. Bu Hüseyin bin Ali'nin kıyamı ile insanlara sunduğu ilk hizmetiydi.
Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'e biat etmemekle tüm toplumlarda zulüm karşıtlığı ve hürriyet kültürünü kurumsallaştırdı ve insanlara hürriyetin bedeli zulüm ve zalimle amansız mücadele etmek ve bu uğurda canını feda etmek olduğunu öğretti. Nitekim bu kültür ve bu kıyam tarih sayfalarında ebedileşti ve daha sonra tüm hak talep güçlere moral ve güç kaynağı oldu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın devamında neden İmam Hüseyin hür olmanın simgesidir sorusuna cevap vermek istiyoruz.
İslam dini insanları insani izzeti ile bağdaşamayan sahte ilahlara her türlü ibadetten, huşu etmekten ve boyun eğmekten kurtaran ve onlara Allah'tan başka hiçbir güce boyun eğmemeyi ve teslim olmamayı öğreten bir dindir. İmam Ali aleyhisselam oğluna vesiyetinde şöyle buyuruyor. Allah'tan başkasının kulu olma, zira Allah seni hür yaratmıştır.
İmam Hüseyin hür bir insan ve Allah'tan başka hiçbir makama, güce, servete ve benzeri şeylere karşı gevşemeyen bir şahsiyettir. İmam Hüseyin de tüm insani sıfatlar tecelli etmiş ve o hazret yeryüzünde tüm yüce sıfatların adeta ağırlık merkezi olmuştur. Nitekim düşmanla karşı karşıya geldiğinde bile acımasız bir şekilde davranmak yerine düşmanına nasihat veriyor ve arkadaşlarından hür ordusundaki askerlere su vermelerini ve atlarını tımar etmelerini emrediyor.
İmam Hüseyin'de izzet ve hür olmak, zulme boyun eğmemek, zilleti kabul etmemek ve diktatörlere ve zorbalara kulluk etmemektir. İmam Hüseyin aleyhisselamın o günün toplumu kitaptan ve Resulullah Efendimizin sünnetinden uzaklaştığını ve esas yola geri dönmesi gerektiğini görünce kıyam etmeye karar veriyor ve hiçbir zillete boyun eğmeyeceğini haykırıyor. Öyle ki imamın asla zillete boyun eğmem şiarı Aşura kıyamının en asil ve en temel şiarlarından biri oluyor.
İmam Hüseyin'in insana varlık alemine, Allah Teala ve topluma bakışı azamet ve güzellik dolu bir bakıştır. Bu bakışta zalimane sosyal ilişkilere ve siyasi bağlara ve zalim iktidarlara boyun eğmek horluk ve alçaklıktır. Zira bu tür durumlarda insanların hürmeti ve kerameti rahatlıkla ayaklar altına alınır ve hakları türlü yollardan çiğnenir. Bu tür durumlarda dine saygısızlığa uğrar, insani ilişkiler yok olur ve bir grup bir başka grubun kulu haline gelir. Bu şartlarda İmam Hüseyin bu tür durumlara karşı durmak hakiki hayattır şeklinde buyurur.
Hür yaşamak ebedi hayat penceresine yeni bir bakıştır ve insanın sarsıntılı yaşamını kalıcı ve sağlam bir yaşamla değiştirmesine vesile olur. İmam Hüseyin aleyhisselam zilletle yaşamayı ölüm olarak tabir ediyor ve şöyle buyuruyor. Acaba sizin bana zulmünüz beni öldürmenin ötesinde mi olacak? Oysa ben Allah yolunda ölmeye kucak açıyorum. Fakat sizler hiçbir zaman benim ihtişamımı ve azametimi kıramaz ve izzetim ve şerefimi yok edemezsiniz. Bu durumda ölümden korkmanın hiçbir anlamı yoktur.
Hüseyin'i düşüncede izzet uğrunda yenilmek, yenilmek değil, bilakis hakiki zaferdir. Bu yüzden İmam Hüseyin Aşura günü yaptığı konuşmada şöyle buyuruyor. Eğer yenilirsek, eğer öldürülürsek, bilin ki asla yenilmemişizdir. Bizim bu yolumuzda yenilgi diye bir şey yoktur. İmam Hüseyin hayatının son anlarında Yezid ordusu kadınların ve çocukların bulunduğu çadırlara saldırmak istediğini görünce insanları hür olmayı davet ederek şöyle buyuruyor. Eğer dininiz yoksa en azından hür ve mert olun.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin aleyhisselamın bu ayda gerçekleştirdiği Büyük Aşura kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları Hakk'a doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen sema ve kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir. Ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki, Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o Hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sağır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu.
Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesini düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri ilim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Ve yine Nahl suresinde şöyle buyrulur: "Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik."
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar insanoğlunun sahip olduğu İlim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi, öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden, beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor: "Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın."
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız."
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala, insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler, İlahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor: "Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor." Alman şair Goethe de şöyle diyor: "Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır."
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İmam Hüseyin aleyhisselam Irak topraklarına doğru hareket edeceğini açıkladığında bazıları bu harekete muhalefet etti. Onlar imama Irak'a gitmemesini söyledi. Çünkü Kufe halkının iyi bir mazisi yoktu ve İmam aleyhisselamın katledilmesi ve hanedanı da esir alınması ihtimali yüksekti. Bu insanlardan biri Abdullah İbni Cafer'di. Abdullah, İmam Hüseyin aleyhisselam Mekke'den hareket ettiğinde o Hazreti yazdığı mektupta şöyle dedi: "Seni Allah'a yemin ettirim ki bu mektubu alır almaz başladığın yolculuktan vazgeç ve Mekke'ye geri dön. Çünkü senin bu yolculukta katledilmenden ve evlatlarının perişan olmalarından ve senin katledilmenle beraber hidayet bayrağı ve müminlerin umudu ve Allah'ın nuru sönmesinden korkarım. Hareketinde acele etme ki ben de bu mektubun ardından sana geleyim." Abdullah İbni Cafer bu mektubu gönderdikten sonra hemen Amr bin Said ile görüştü ve kendisinden İmam aleyhisselama bir aman mektubu yazmasını, belki o hazretin geri dönmesinde etkili olabileceğini söyledi. Ardından bu mektubu eline alarak kendini İmam Hüseyin aleyhisselama ulaştırdı. İmam Hüseyin aleyhisselam Abdullah'ı görünce şöyle buyurdu: "Ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Rüyamda onun emri ile yerine getirmek üzere önemli bir görevle görevlendirildim. İster bu görev benim lehime, ister aleyhime tamamlansın, fark etmez." İmam Hüseyin aleyhisselam ardından Amr bin Said'in aman mektubuna şöyle karşılık verdi: "İnsanlar Allah'a ve Resulüne davet eden ve salih amel yerine getiren ve hak emirlerine teslim olan insan, Allah'a ve peygamberine muhalefet yol izlememiştir. Bize bu aman mektubu göndermiş ve içinde bizimle samimi ilişki ve barış ve uzlaşma vaat etmişsin. Ancak en iyi aman Allah'ın amanıdır ve dininde Allah'tan korkmayan insan ahirette de onun amanından yararlanamaz. Yüce Allah'tan bu dünyada korku ve huşu niyaz ediyoruz ki ahirette onun amanından yararlanalım. Ve eğer senin bu aman mektubundan gerçekten hayır, barış ve safa ise dünya ahiret mükafatını alırsın."
İran Radyo Podcast. Cennet göçmeni Salman Farsi'nin hayatı hakkındadır. Öyle bir isim ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuştur: "Salman bizim ehl-i beytimizdendir." Thank you. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bugünkü sohbetimizde Salman-ı Farsi'nin hayatını ele alacağız. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Son iki bölümde Müslüman olduktan sonra Selman olarak ad değiştiren Ruzbeh'in gerçekleri arayıştaki coşkusuna değindik. İslam'ı bulmak için nasıl çalkantılı bir süreç yaşadığını, geceler gündüzler hep amacını düşündüğünü, sonunda kaybettiğini bulduğunu ve şöyle dediğini anlatmıştık. Sonunda kurtuluşun kıyısına ulaştım. Kalbimde ve düşüncelerimde ancak gerçekle dolabilecek bir boşluktu bu. Onu doldurmak için tüm kayaları ve tuz tarlalarını bile aradım. Çölü ve ovayı geçtim. Saraydan kulübeye, soylu kesimlerden kölelik yapanlara kadar herkesi tanımaya çalıştım. Bu yoldan ayrılmadım. Siz beni kurtardınız. Uzun süredir devam eden bir süreç içerisinde eski efsaneler diyarından henüz ortaya çıkmamış bir gerçeğin arayışına girdim. Zertüşt Tapınağı'ndan Hristiyan Kilisesi'ne, Umriye Ovalarından Vadi el-Kura ve Beni Kurayza'daki köleliğin acılarına kadar her şeyi göz aldım. Zor bir yoldan geçtim ve bana bu yolu siz gösterdiniz. İnsanlığı insanlık için, dünyayı adalet için isteyen bir fikir arıyordum. Kimseye inancının ötesinde ayrıcalık tanımayan bir din ve inanç peşindeydim. İçinde insanın ve hakikatin olduğu bir ritüel, insan ve din peşindeydim. İnsan ile Tanrı arasında ilişkileri düzenleyen engelsiz bir manevi yapı peşindeydim. Şimdi denizin yanında duruyorum ve beni kurtuluş geminize kabul etmenizi istiyorum. Gerçeklerin ufuklarına gitmek istiyorum. Seyahat etmek, denizin derinliğini öğrenmek istiyorum. Selman kaybettiği benliğini bulmuş ve her zaman Resulullah'ın yanında ve onun hizmetinde olmayı arzulamıştı. Yeni dini ondan öğrenmeli. Yıllardır aklında kalan hiçbir mezhep ve dinde uygun cevabını bulamadığı soruların cevabını Resulullah'tan duymalıydı. Ama ne yazık ki köleliği bu isteğini gerçekleştirmesine engel oldu. Peygamberin izinden gidemediği, Bedir ve Uhud savaşlarına katılamadığı için pişman ve üzgündü. Köle kaldığı sürede bu isteğini gerçekleştirememişti. Allah zulme boyun eğmeyi kabul etmez. zulmü kabul etmek insan onuruna yakışmaz. Allah asla insanın baskı altında olmasını da istemez. Bu yüzden özgürlüğünün yollarını hazırlamış ancak seçimi kendine bırakmıştır. Allah'ı sahibi olarak gören kişi kendini sırf Allah'ın kulu olarak görür. Hiçbir insana kulluğu kabul etmez ve Allah'a karşı tevazuyu mübah gördüğü ölçüde Allah'ına muhtaç kulların önünde eğilmekten kaçınır. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah-u Teala da onun aşağılanmasını kabul etmez. Rabbin önünde alçak gönüllülük, saygınlık anlamına gelse de diğer kullar önündeki zulüm altında tevazu göstermek o kadar pespayeliktir. Bu aşağılanmanın nihai şeklidir. Kendinizi Allah'tan başkasının kulluğundan kurtarmanız gerek. Allah-u Teala nezdinde ve önünde hakikatinizi ancak bulabilirsiniz. Zulüm yapmayın, zulmü kabul etmeyin. Güç bulduğun her yerde, ister bu güç evlerinizde, ister eşleriniz üzerinde olsun veya başka bir yerde, kendinizi asla başka bir insanın sahibi olarak görmeyin. Gücün olduğu yerde tevazulu davranın. Allah'ın sizin için huzur ve rahatlık kaynağı kıldığı eşlerinizle iyilik ve şefkatten başka bir şey yapmayın ki Allah kimsenin zulmünü kabul etmez. İslam özgürlüklerin ve insanların özgürlüğünün dinidir. Tüm bunlara rağmen İslam'ın gelişini duyan Selman o dönemde esir ve köleydi. Allah'tan başkasına kulluk ederken peygamberin huzurunun tatlılığını tadamıyordu. Bir gün Resulullah'ın yanına gitti. Peygamber Efendimiz onu görünce yüzünde büyük bir üzüntü ve hasret gördü. Selman konuşmak için ağzını açmadan ona şöyle dedi. Yazışma ile kendini özgürleştir. O dönemdeki yazışmalar kölenin parasal ya da mali bir ödeme karşılığında sahibinden kendisini azat etmesini istemesi ya da köle sahibini çalışma yoluyla bedelini ödeyip azat olması için yazılı olarak talepte bulunmasıydı. Selman sevinçle Yahudi sahibinin yanına gitti ve onunla özgürlüğü hakkında konuştu. Aç gözlü Yahudi, Selman'ın serbest bırakılması için bahaneler üretip daha fazla para talep etti. Son olarak serbest bırakılmasının şartı 300 hurma ağacı dikilmesi ve 280 miskal altın ödenmesiydi. Bunun ardından Peygamber Efendimiz her zaman ne pahasına olursa olsun Selman'ı serbest bırakmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimizin Selman'la olan ilişkisi ve ona karşı tutumu, onun ayrımcılığı, sınıf ve ırk ayrıcalıklarını reddettiğini açıkça göstermektedir. Peygamberin hala etnik üstünlük ve sınıf ayrıcalıklarını ön yargılarına bağlı olan Arap Müslümanlara karşı bu tür tutumu o peygamberin pratik tavırlarını gösteriyordu. Bazı Arap Müslümanların bakış açısına göre Selman İran'ın ileri medeniyetine ve toprak sahibi soylulara bağımlılığına rağmen azat edilmiş bir köleydi. Onların üstün ırk olarak gördükleri Arap ırkından değildi. Dolayısıyla Selman'ın serbest bırakılması ırksal ve sınıfsal değerlerin inkar edilmesi için uygun bir fırsattı. Belki Yahudi köleci özgürlüğü için fahiş bir meblağ belirleyerek akıllı ve çalışkan Selman'ı kaybetmek istememiş, belki de sahabelerin onun özgürlüğüne olan arzularını anlayıp açgözlülük yapmış ve böyle bir şart koşmuştu. Hiç şüphesiz Peygamber Efendimizin Selman'ı zati olarak tanıması, onunla ilgilenmesi ve konuşması onun değerli ve ilmi şahsiyetini gösteriyor ve sahabelerin gözlerini Selman'a çevirtiyordu. Dolayısıyla böyle bir karakteri kölelikten kurtarmak maddi standartlarla karşılaştırılamaz bir durumdu. Ama ne olursa olsun Yahudi adamın Salman için koştuğu şartları yerine getirmek çok ağır ve pahalıydı. Birkaç yıl ödenmesi ve karşılanması zaman alabilirdi. Ancak Resulullah'ın huzurunda bulunma ve ona hizmet etme aşkı Salman için her şeyi mümkün kılıyordu. Uzun hicreti öncesinde ve sırasında pek çok sıkıntıya katlanmış, Allah'ın lütuf ve merhametini görmüş olan Salman, Peygamber Efendimiz'in yazışma yoluyla, özgürleşme sözüyle özgürleşeceğine dair umudu kesindi. Bu sözde önemli bir hikmet olduğunu biliyordu. Salman, Yahudi adamla yazışmalarının hikayesini Peygamber Efendimiz'e anlattı. Resulullah Efendimiz de ashabına, kardeşleri Salman'a yardım etmelerini söyledi. Peygamber Efendimiz'in bu sözü üzerine ashabı ona 300 hurma fidanı verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Salman'a şöyle buyurdu. 300 fidan topladığında bana haber ver ki ben de onları dikeyim. Salman 300 fidan toplayıp ekmek için yeri kazınca Allah Resulüne haber verdi. Peygamber gelip kendi eliyle 300 fidan dikti. Hepsi taze ve yeşil olarak büyümeye başladı. Salman bir yıl boyunca onlarla ilgilendikten sonra onları Yahudi adama teslim etti. Ama bunun yanı sıra büyük miktarda altın da vermesi gerekiyordu. Peygamberimiz Salman'ı çağırdığında o da bunu nasıl hazırlayacağını düşünüyordu. Salman Peygamberimizin yanına varınca altın getirdiğini gördü. Allah Resulü kendisine şu altını verdi ve şöyle dedi. Altını al ve bunu yazışmanın masraflarını ödemek için kullan. Salman ağırlığını bilmediği altını aldı ve şöyle dedi. Bu altın ile kurtulabilir miyim ki? Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen git, Allah'ın sana destek olacağını bil. Salman gidip altını verdi. Böylece kölelikten kurtulup Resulullah'ın hizmetine koştu. Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Bugün İslam adına özgürsün. İslam'ın adını sen ve senin ırkından olanlar tarafından korunacağını görüyorum. Tamamen İslam'a adandığını ve İslam'a bölündüğünü görüyorum. Bu yüzden bugünden itibaren sana Salman diyorum. Çünkü ruhun sağlıklıdır ve bu saflığı ve sağlığı etrafındaki dünyaya yayacaksın. Baban senden razı olsun. Sen bilgi ve bilgelik insanısın. Dünya seninle daha güzel olacak. Bugünden itibaren aramızda Salman olacaksın. Salman ve böylece Ruzbeh'in ismi insanların en iyileri yani Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed tarafından Salman olarak değiştirildi. Salman uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunmuş ve Resulullah'ın kurtarış gemisiyle hakikat denizine ayak basmıştır. Müslümanlar arasında o kadar popüler ve saygı görmüştür ki muhacirler onu kendilerinin, ensar da onu kendilerinden görüyordu. Onun muhacirlerle birlikte Mekke'den gelmediği yüzünden onlardan olduğunu söylüyorlardı. Salman Farsi'nin pek çok erdeminden biri de imanıdır. İçten içe her zaman mümin ve muvahhid olmuştur. Şii imamlar arasında en fazla rivayete sahip olan ve bu nedenle Şii mezhebine Caferi adını veren Ehl-i Beyt'in 6. imamı İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Salman'ın inancı hakkında şöyle buyurmaktadır. O varlığını hiçbir zaman şirke mal etmemiş ve dinsizliği seçmemiştir. Bunun yerine her zaman İbrahim Halil'in tevhid inancına inanmıştır. Dünyadaki pek çok mümin ve tevhidçi gibi Selman da mümin ve Allah'a inanan bir insandı. Daha sonra da yüksek bir inanç konumuna geldi. Başka bir rivayette İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. İman 10 basamaklı ve adım adım çıkılması gereken basamaklı bir merdiven gibidir. Şunu bilmelisiniz ki İranlı Selman 10. basamağa ulaşmıştır. Dolayısıyla imanın zirvesine ulaşabilmek için pek çok sıkıntıya ve acıya katlanmak gerektiğini bilmelisiniz. Nitekim Selman imanın zirvesine ulaşmak için çok acılar çekti ve çok zorluklar yaşadı. Ancak yine de bunu başardı. Selman'ın imanı öyleydi ki Allah Resulü farklı vesilelerle defalarca şöyle buyurmuştur. Selman bizim ehlibeytimizdendir. Selman bendendir. Selman hakikate mensuptu ve etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemezdi. Pek çok savaşta peygamberimizin yanında yer aldı. İslam'ın ve insan özgürlüğünün savunucusuydu. Uzun bir ömrü oldu ve hayatı boyunca İslam'ı ve ehlibeyti savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında ilim açısından Selman'ın seviyesine ulaşabilen hiç kimse yoktu. O peygamberden çok şey öğrenmişti ve peygamberlik ilminden yararlanmaya çalıştı. İman konusunda ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın. Kölelikten kurtulduktan sonra Selman Allah'ın elçisinin sürekli arkadaşı oldu. Onunla özel görüşmeler yaptı. Bu toplantılarda Peygamber Efendimizin düşünce ve davranışlarını öğrenip takip etmiş, o peygamberin pratik hayatına göre tavırlarını düzenlemiş ve hayatını sürdürmüştür. Evet değerli dinleyicilerimiz, Selman-ı Farsi ile ilgili podcast'imizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.